Ayrım 3.
Ama bir an ölümün soluğunu duyumsamıştık biz. İlçede her gün 3-5 kişi vuruluyordu. Can pazarıydı. Şakası yoktu. Aktüel editörünün deyimiyle iki gözü kara, iki deli belanın peşi sıra iz sürüyorduk. Bu yüzden bela da ses verdiğimiz yerde buluyordu bizi. Daha sonra Diyarbakır'ın Ulu Camisi bitişiğindeki dar izbe sokakların birindeki köhne bir pasajın en kuytu yerinde bulunan menzil kitabevine girdik. Menzilciler bir başka radikal İslamcı örgüttü ve Hizbullah'la bir ilgileri yoktu. Ne var ki onlar da hoşlanmadılar bizden. Bir kitap alıcısı gibi rafları karıştırıp Rene Genon, Abdurrahman Dilipak ve diğerleri gibi bildiğim İslamcı yazarların kitaplarını sorarken kitap evindeki kürsülerde oturan 7-8 delikanlıdan sakallı biri birden "Sizin Nokta adlı kitabınız yok muydu?" diye sormasın mı? Renk vermeden "Evet" dedim. Sonra konuyu değiştirmeye çalışarak "Burayı sapa bir yerde açmışsınız, zor bulduk" dediğimde oturanlardan biri gayet serin kanlı ve sert bir sesle sözcüklere vurgu yaparak yanıtladı: "Arayan Mevlasını da bulur, belasını da." Ardından berbat bir sessizlik. "Ali" dedim, "biz gidelim buradan." Aldığımız yayınların ücretini ödeyip hemen oradan uzaklaştık. Sokakta 2-3 kişinin peşimize takıldığını görünce hızla ana caddeye yönelip aniden bir pastaneye girerek izimizi kaybettirdik. Sonunda haberimiz bitti ve eksiltmelerle Aktüel dergisinde imzasız yayımlandı. Bir sonraki gün hafta sonuydu. Aylardır bölgede durduraksız haber kovalamanın yorgunluğuyla cumartesi sabahı bir trene atlayıp Hazar Gölü'ne gittim. Uzak bir deniz kıyısına gitmeye ne olanaklarım vardı ne de zamanım. Hazar Diyarbakır'a 1 saat uzaklıktaydı. Gölün kıyılarında kendime oldukça tenha bir yer buldum. Soyundum, suya girdim, açıldım. Göl suyunun tuzlu deniz suyu gibi olmadığını unutmuş gibiyim. İyice açıldım. Kollarım kulaç atmaktan bir an yorulduğunda baktım ki su dibe çekiyor beni. Üstelik öyle bir yer seçmişim ki incin top oynuyor. Kaldı ki deniz çocuğu değilim. Yüzmeyi daha önce girenlerin içine bolca işediği havuzlardaki sidikli suları yutarak öğrenmiştim. Derken bulunduğum uzaklıkta dibe çöktüğüm yerde, dipten üste çıktığım yerde ise üstten yüzerek bedensel direncimi aşan bir çabayla güç bela kanter içinde kıyıya vardım. Kumların üzerinde yüzü koyun uzandım. Soluk soluğa boğulmaktan kıl payı kurtulduğum için kendi kendime gülümseyerek düşünürken ansızın irkildim. 2 gün önce Hizbullah haberi için iz sürerken Silvan'da vurulsam bir kahraman gazeteci, orada bir başıma boğularak ölsem bir zavallı olacaktım. Kim bilir her gün 10-20 kişinin öldürüldüğü bir coğrafyada muhalif bir gazetecinin, yazarın ne işi var gölde diyenler, aptal diyenler bile çıkardı. Ne garipti. Dönünceye kadar bunu düşündüm. Tabii ki tadım tuzum kaçtı. Kahraman olmakla hain ya da bir zavallı olmak arasındaki milimetrik fark tabii ki gücüme gitti. Çünkü öldüğümde de hakkımda söylenecekleri önemsiyordum. Belki bu yüzden hep muhalif ve aykırı yaşıyor, her zaman bir nicel kalabalıktan ille de kendimi sıyırmak istiyordum. Düşündüklerim hoşuma gitmedi. Gitmedi çünkü ben 2 gün önceki ve daha önceki binlerce 2 günlerdeki aynı bendim. O gün hain olmak ya da kahraman olmak arasındaki küçük kulvar farkını kendi kendime yeniden keşfedip burkuldum. Doğrusu hazmedilecek gibi değildi. Başka hayatlar ve ezbersiz diyaloglar. Tutun ve yüzleştirin hayatları. İyi Özel. Ula Soro, biz bu kaçağı da geçirsah, vallahi öte hafta Ayşonan düğündeyim. Namusuma ben Ayşo'yu bir tutam, hele Allah vekil Alti Cendirma beni ondan kopertemez. De dua et, de hadi dua et lo. 7 milyon aylık ilen çalışmaktayım. İş yerime otobüs ilen giderim, otobüs ilen dönerim. Kulunuz 3 çocuk var, kirada oturuyor. Helbet geçim zor, büyüklerime bir diyeceğimi soruyorsunuz. Ne desem işte, Allah devletimize bir zeval vermesin, devletimizi başımızdan eksik etmesin. Aşk ve ölümdür düşleri yakınlaştıran. Ben maden işçilerini nerede görsem tanırım. Gününü kaybetmiş beyaz karanfillerdir onlar. Kömür değil, bir korku topudur vardiya vardiya taşınan. Ben maden işçilerini nerede görsem tanırım. Aşkına uzak bir sarhoşa uzak kalamazlar. Gününü kaybetmiş beyaz karanfillerdir onlar. Yok abi, ben var ya hayatta polis olmazdım. Ne yapacaksın işte, babam zorladı. Okula girdim. Hayat mı bu? Ne mesain belli ne nöbetin. Amir ayrı dert, millet ayrı. Depemin dası atıyor, vuruyorum daşağını ibnelerin. Sonra bizimkiler var ya, bana gaddar diye seslenmeye başladılar. Bizim müdür de duymuş, siyasi miyasi bir şey bakmam. Ama ben siyasiye aldılar. Şimdi gel olen diyorlar gaddar, sen yapan bu işi. Gidiyorum, herifi asıyorum, börttürüyorum. Abi ne acıyacağım? Ben bu gurbetlere gelmişim 3 kuruş için. Onlar bana acıyor mu? Acıyor mu hı? Gülnihal yüzündeki her çizgide bir erkek sureti. Ayrılık matineli günlerden kopan bir yaprak. Hicran rolünde. Işıklar söndü. Artık tek başına sahnede. Gülnihal geceleyin sokaklardan izmarit toplayan düşmüş bir duyarlılık. Ucuz otellerin sarsılan camlarında kirli dolunay. Bazen gür bir çığlıktır Gülnihal'in yalnızlığı. Tarihsel bir yığınının suskunluğuna inat. Gülnihal'i bu kirli şehir doğurdu. Dölünü akıttı İstanbul güncelin rahmine. Gökkuşağı magazinlerde eksik bir renk oldu gülüşü. Tonu sevdalarla büyüyen gece kondu dumanları. O efkarı göğe yükselen tavrı. Mavi leğenlerden sızan ilk gençlik damlası. Korkulu ay başları, düşlerinde okşanan memeler. Bir cami avlusunda yitirilen anne hıçkırıkları. Öksüz bir Gülnihal doğurdu bu kirli şehir. Yedi tepeli rahminden. Kurtulmuş çiçeklerin saklandığı, hatıra defterinde sevdanın sıcak imgesi. Zaten her şey bitmemiş miydi? İmzalı eski bir mektup. Gülnihal ayrılıklar evreninden kayan bir yıldızdır. Dünyası tarumar. Geceyi ağır ağır çiğneyen kalıntılardan, ucuz otel odalarına dönüşen bir buruk keder. Uzun donlu Adana tüccarlarının doymak bilmeyen nefsinde eriyen göğüsleri. Gülnihal'in dudağını kanatan sabır, kanatmaz dünyanın yüreğini. Benim hayatım var ya, roman be abi. İlk 15'imde girdim esrardan, sübyan koğuşuna verdiler. Sonra bir gün kış kıyamette saldılar mapustan. Utanmasam çıkmayacaktım. Sonra beni tombala büyüttü be abi, kötü günlerim bozuk sicilimle. Çılmış duvar dipleri büyüttü. Sonra param bitti, bittim be abi. Ayaklarım da yırtılmış, gözlerim de fer, etimde ateş bitmiş. Yaşamak zordu be abi. Yürüdüm doğru kerhaneye. Karı geldi peşinmiş gene, iyi mi? Çektim jileti. Ne yani, biz erkek değil miyiz? Hoş karıydı orospu. Ne güzel öpüyordu dayayınca jileti. Dayayınca jileti, bir baktım godoş diyor. Bahannem tamamdı tabii. Vurdum jileti kahpeye. Vurdum, vurdum. Hop, aynen içeri. 6 yıl verdiler, iyi mi? Evlerde ışıklar halbuki ne güzel yanıyordu. O ışıklar abi, o ışıklar ülen, hep yanıyordu. Benim hayatım var ya, roman, roman be abi. Azizim Aziz Hoca. 1983 yılında Yasko Somut adlı bir gazete çıkardı. O günler Aziz Nesin sağlık nedeniyle bir süre hastanede kaldığında geçtiğimiz yıllarda yetirdiğimiz gazeteci Şahap Balcıoğlu ilk kez Somut gazetesinde Azizim Aziz başlığını kullanarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Bir sonraki yıl yani 1984 güz ayları Bursa'da sürgündüm. MİT, polis peşimdeydi. Aydınlar dilekçesi o günler imzaya açılmış ve yer yerinden oynamıştı. O günler bir kitap evinde imza günleri ve benzeri işler için bir sorumluluk almıştım. O sıkı yönetim günleri Aziz Nesin'e Bursa'da bir imza günü öneren sıcak bir mektup yazmıştım. 10 gün kadar sonra gelen yanıtında gözaltı ve sağlık gibi sorunları olmazsa geleceğini bildiriyor, saptadığı gün ve saatte Bursa terminalinde kendisini karşılamamı rica ediyordu. Aziz Nesin'i karşılamama bir gün kala yol boyu yürürken bir otodan ansızın inen 3 kişi kıpırdama diye uyararak ellerimi kaldırmamı istediler. Beni taşıta sokarak gözlerimi bağladılar ve kimliğimi aldılar. Yarım saat sonra Filistin usulü asıldığım çarmıhta canhıraş çığlıklarla kıvranıyordum ve soruyorlardı. Söyle, Aziz Nesin'le Aydınlar Dilekçesi'nin toplantısını mı yapacaktınız? Aydınlar Dilekçesi'yle hiçbir ilgimin olmadığını, o dilekçede imzamın bile olmadığını yineleyip duruyordum. Ama bir türlü inanmıyorlardı. O halde sen de dilekçenin perde arkasındasın. Yoksa ne diye Aziz Nesin'le dilekçenin Milli Güvenlik Kurulu'na verileceği günlerde randevulaştın? Diye sürdürüyorlardı. Bursa'da senden başka kimler var? Ekibiniz kim? Meğer posta kutuma gelen mektupların da fotokopilerini alıyorlarmış. Aziz Hoca'nın mektubundan randevulaştığımızı öğrenmişlerdi. Benim Aziz Nesin'le randevulaşmamın tek nedeni yapacağı imza günüydü diye ısrar ettimse de İçişleri Bakanlığı'ndan geldiğini söyleyen ekip, biz seni hep takip ettiriyorduk, sen de bunu biliyordun. Aziz Nesin de malum, tanınıyor. Bu yüzden tabii ki görüşmenizi gizli yapamazdınız ve bu imza günü hikayesini bahane ediyorsunuz. Sen kimi kandırıyorsun? Soruşturma sonraki günlerde Aziz Hoca'dan çıkıp örgütsel meselelere ve o sıkı yönetim günleri yazarların bazı çalışmalarına, dönemin bazı kültür sanat dergilerini hangi örgütlerin çıkardığına ve benzeri onlarca konunun kovuşturulması ile sürdü. 20 gün gözlerim bağlı soruşturmada ağır işkenceler gördüm. Daha sonra kalarak tek kişilik zifiri karanlık bir hücrede yaralarımın iyileşmesi için bekletilerek sıkı yönetimin 45 günlük gözaltı süresini doldurdum. Baskıya hazırlanan şiir kitabım dahil tümü de suç aletleri olarak çıkarıldığım Gölcük Donanma ve Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'ne sunuldu. Mahkeme heyeti oy birliğiyle tahliye edilmeme karar verdiğinde hiçbir suç işlemememe rağmen çektiğim onulmaz acılara ve kitap düşümü bir çığlığa dönüştürenlere öfke duyuyordum. Üstelik suç unsuru sayıp alıkonulanların hiçbiri de iade edilememişti. İlk kitabımı, arşivimi, kitaplığımı, yazı makinamı kurtarmam ve kendimi savunmam gerektiğini düşünerek soluğu İstanbul'da aldım. Mide kanaması geçiriyordum. Aziz Hoca'yı 1984 Kasım ayında güç bela buldum. İstanbul Nişantaşı'ndaki Akademi Kitabevi'nin üst katında bulunan ve oğlu Ahmet'in işlettiği Düşün Yayın Evi'nde yazı yazıyordu. Yüzü asıktı. Olup biteni özetlediğimde üzüldüğünü söyledi. Ardından yazı makinamı, kitaplığımı, şiir dosyamı da aldılar dediğimde ise geçmiş olsun demekle yetinince henüz 23 yaş uçarılığımla çok şaşırdım. Oysa ki o benim için bir mesihti ve alıkonulanları alabilmek için girişimlerde bulunacağını umuyordum. Hocam yazı makinamı dosyamı alamaz mıyız diye sorduğumda çıkıştı. Asker darbe yapmış, ben çok mu rahatım? Ben nasıl alayım senin makinanı şiir dosyanı şimdi? Makinanı kitabını ben mi aldım da benden istiyorsun Yılmaz dedi. Şimdi daha iyi anlıyorum ki onun bu hırçınlığında 12 Eylül koşullarında hiçbir şey yapamamanın umarsızlığı varmış. O yıllar ünlü bir yazarın hareket alanının sınırsız olduğunu zannediyordum. Kafamdaki mitos beni yanıltmıştı. Şaşkındım. Sonra harçlığımın olup olmadığını sordu. Var dedim. Ardından senin yatacak yerin de yoktur dedi. Evet yok dedim. Akşamleyin yanındaki kanepede kalmamı istediğini, iki battaniyesinin birini bana vereceğini söyledi. Ben ise büyük bir yazar olmasına rağmen varlık nedenim saydığım ilk şiir kitabımı, yazı makinamı kurtarmayı umursamadığını düşünüp kırılarak çıktım. Döneceğimi düşünüyordu ki akşam geç gelmemeye çalış, çünkü ben çalışıyor olurum diye seslendi. Oysa ki dönmeyecektim, dönmedim. Aziz Hoca tanıdığım ilk yazar sayılabilirdi. Daha sonra o evrene girince tanıklıklarım, ürpertilerim onun o potansiyelin büyük oranına kıyasla nedenle erdemli olduğunu da gösterecekti. Bir genel havanısı. Yıl 1986. Bu kez Diyarbakır'da sıkı yönetim koşullarında kültür etkinlikleri ve bir kitap şenliği yapacaktım. Muzaffer İzgü'den Yalçın Küçük'e kadar çok sayıda yazarı konuk edecektim. Ama kambersiz düğün olur mu? Sıkı Yönetim Komutanlığı ve İl Valiliğinden izin alabilmek için sunduğum yazarlar listesinde Tarık Buğra'dan Atilla İlhan'a çok sayıda yazar adının arasına Aziz Nesin'i altta bir yerlere sıkıştırmışım. Atacağım taşla kurbağaları ürkütmek istemiyordum. Merkez komutanı listeye bakıp hışımla çıkıştı. Ne bu? Sen bu kışkırtıcı komünisti de mi getireceksin? Listedeki yazarların hepsine davetiye çıkardım. Sağcısı, solcusu, hangileri gelirler bilmiyorum, dedim. Komutan onayı verdi. Verdi ama Aziz Hoca'yı henüz bulabilmiş, görüşmüş değilim. O günler bazı dostlarım iddialara giriyor, bu kış kıyamette Aziz Nesin'i Diyarbakır'a getiremezsin diyorlardı. Mart ayıydı ve Çatalca'daki Nesin Vakfı'nın telefonları fırtınadan kesilmişti. Önce İstanbul'dan Demirtaş Ceyhun'u buldum. 2 gün sonra Aziz Nesin aradı telefonla. Yahu bu kış kıyamette bunca yolu nasıl geleyim? Sağlığım da kötü, diyordu. Hocam ben sizin için izin aldım ama burada bir merkez komutanı, bu kışkırtıcı komünisti de mi getireceksin diye çıkıştı. Bu yüzden gelmeniz bir onur meselesi, dedim. Komutan öyle mi dedi, diye sordu. Evet, aynen öyle dedi. Öyleyse ben yarın ilk uçakla geliyorum. Yalnız beni havaalanında ve Diyarbakır'da şu Yalçın Küçük'le beni hiç karşılaştırma, olur mu? Siz geldiğinizde Yalçın Küçük gitmiş olacak, diye yanıtladım. Diyarbakır'da diz boyu kar vardı. Çıktı geldi. 1 saatlik öğle uykusundan sonra geceye kadar kitap imzalamaktan bezgindi. Kalkmaya hazırlanırken beni bir kenara çekerek kulağıma fısıldadı. Bak Yılmaz, şimdi ikimiz bir taksiye buradan çıkacağız. Hiç kimse olmasın, beni Diyarbakır genel evine götüreceksin, dedi. Dona kaldım. Genel eve mi? Diye kekeleyerek sordum. Şaşırdığımı görünce anlatmaya koyuldu. Meğer İstanbul'da bir arkadaşı Diyarbakır genel evinde çalışan bir kadını konu edinen çok çarpıcı bir olay anlatmış. Öznesini bulup konuşarak, o yoksa eğer arkadaşlarına sorarak öğrendikten sonra kalemi alacakmış. Gerekçesini öğrenince yolu tam bilmiyorum ama götürürüm hocam, dedim. Genel eve Hançepek semtindeki 4 ayaklı minarenin sokağından gidildiğini duymuştum. Ancak irili ufaklı onlarca sokak geçmek gerektiğini de biliyor, yolu bulabilmek için kendime pek güvenmiyordum. Bineceğimiz taksi şoförünün nasılsa bizi bırakacağına inanarak yola koyulduk. Melikahmet semtine geldiğimizde 4 ayaklı minareyi göstererek bu sokağa girin, dedim şoföre. Şoför sokağın girişinden sonra ilk virajı döndüğünde genel eve değince ani bir frenle durdu. Ne oldu, diye sordum. Vallahi abi benim tahammülüm gitmiyor. Ma ben pezemek miyim sizi kerhaneye götürem? Ben namusumla çalışırım, demez mi? Sadece tek taşıtın geçebildiği zifiri karanlık sokaklarda kala kalmıştık. Nice bıçakçının, hovardanın, yan kesicinin mevzilendiği kör karanlık sokaklarda bir başıma yolu nasıl bulacaktım? Kardeşim taksimetrenin 2 mislini vereyim de götür bizi, dedim. Ama Nuh diyor, peygamber demiyor. Milyar bile versen Allah vekil ben direksiyonumu kerhaneye kıramam, diye diretiyordu. Bak kardeşim, dedim. Yanımdaki bey çok değerli bir yazardır. Dönüp bir bak, belki sen de tanırsın. Diyarbakır'a misafirdir. Kötü bir niyeti yok. Sadece bir inceleme yapacak, dedim ama hemşerim şoför yüzünü çevirip masum masum oturan Aziz Hoca'yı göz ucuyla inceledikten sonra ben yazar mazar anlamam. Ben tanımıyorum, diye kestirip attı. Çaresiz inip yolumuza yaya devam ettik. Sokaklar zifiri karanlıktı. Yolda karşılaştığımız bir iki delikanlıya sora sora, ki onlar da biz pezevenk miyiz diye tepki gösterebilirlerdi ama göze aldım artık ve aldığımız sıkı tarifle nihayet genel evi bulduk. Aziz Hoca'nın bozuk ve karanlık yollarda yürümekten hayli yorulduğunu görerek çok tedirgin oldum. Ona bir şey olsa ben ne yapardım? Bütün sorumluluğu o an bana aitti. Genel eve yaklaşırken bari kapıda hiçbir zorluk çıkarılmasın diye öne atıldım ve giriş kapısındaki kulübede oturan görevli gece bekçisinin kulağına eğildim. Konuğumuz çok değerli bir yazardır. Sadece bir inceleme yapılacak. Üstünü filan aramayın. Lütfen ona saygılı davranın, yormayın dememle konuşmamı konumuz çok değerli bir artık ne anladıysa bilmiyorum. Hemen yanındaki polis memurunun da kulağına bir şeyler fısıldadıktan sonra birlikte birden esas duruşa geçtiler. Bir dikkat komutu ve topuk selamıyla irkildik. İnceleme yapacak deyince onu bir yetkili sandılar herhalde. Hele bir yerlerden resimlerini de görmüş olmalılardı ki Aziz Hoca Diyarbakır Genelevi kapısında ihtişamla karşılandı. Ancak daha giriş kapısından itibaren sırnaşık kadınlar Aziz Hoca'ya laf atıyorlardı. Fevkalade sıkıldı. sarkıntılık eden seviyesiz sözler sürünce bana dönerek "Biz şimdi çıkalım," dedi ve ekledi. "İl Sağlık Müdürlüğü'nün haftalık zührevi denetimleri olur. O gün için görüşürüz ve o komisyonla geliriz. Ben bu ortamda bir görüşme konuşma yapamam. Vazgeçtim," dedi. Çıkıp gittik. Ertesi gün tanışıp görüştüğüm sağlık müdüresini aradım. "Tabii olur, gelsinler, gurur duyarız," dedi. Ama Aziz Hoca Diyarbakır'da fazla kalamadı ve sözünü ettiği konuyu da gereği gibi araştıramadı. Aziz Nesin'in yeni bir vasiyeti. Son olarak düşünce suçlusu olarak yattığım Haymana cezaevinde bana ulaşan bir selamından sonra 1995 Ankara TÜYAP Kitap Fuarı'nda yeniden karşılaştık. Nisan ayının son günlerinin son karşılaşmamız olduğunu elbette düşünmüyordum. Cezaevlerindeki düşünce suçlularının serbest bırakılmaları için kalemimi kırmış, yasak kitapları da zincirlemiş, protesto eylemindeydim. Kitap imzalamıyor, astığım dövizlerin altında oturuyordum. Yanımda yazar arkadaşlarım konuktu. Aziz Hoca da solumda, 3 metre kadar uzağımda imza yapıyor, kuyruktaki kalabalıktan başını kaldıramıyordu. Bir ara kalemini kaldırıp, kuyruğun en önündekilere bir şeyler söyleyerek kalktı, yanımıza geldi. Biz de ayağa kalktık. "Burada ne yapıyorsun Yılmaz?" diye sordu. "Hocam, protesto eylemi yapıyorum. 8. madde kalsın, düşünce suçlusu arkadaşlarımız cezaevlerinden bırakılsınlar diye." "Çok iyi yapıyorsun," diyerek sandalyeme oturdu. Bir ara Fikret Başkaya ve İsmail Beşikçi'nin zincirlediğim kitaplarına bakarak daldı. Sonra duygulu bir ifadeyle, "Biz de İsmail Beşikçi için TYS olarak böyle bir şey yapmıştık," dedi. "Evet, biliyorum. 5-6 yıl önceydi sanırım," diye yanıtladım. "Hayır, ne 5-6'sı, 10 yılı aşıyordur," dedi. Sonra "Devam et, devam et Yılmaz," diyerek kalkıp kendisini bekleyen okurlarına döndü.